Ayrım 7.
Sayfa 115. Birden komünizm geliyor sanılan komün günlerinden sonra faşizm gelip çöreklenmiştir Almanya'ya. Hem de demokratik yollarla, kansız. Artık kitap yakma zamanıdır. Gag ve Guk diyen tiyatrolar kapatılır. Komiklikler ikinci bir emre kadar yasaklanır. Yasaklanmayan bir iki komikten biri de Karl Valentin'dir. Adolf'le Terzi'den tanıştıkları için mi, o da Adolf gibi Bavyeralı olduğu için mi, yoksa Karl Valentin'in akvaryum hikayesinden hiç kimse bir bok anlamadığı için mi, bu bilinemiyor. Almanya'nın bu karmakarışık badanacı Adolf döneminde sıkı denetlenen Berlin kabarelerinden birinde komiğin biri ve büyük şef siyah Mercedes'iyle köşeyi döndü diyivermiş. Her sabah siyah Mercedes'iyle Berlin'i dolaşan Hitler'den söz ettiğini anlayan izleyici alkışlamış. Gösteriden sonra kulise çok madalyalı bir Gestapo damlamış, şefin arabasının siyah bir Mercedes olduğunun söylenmemesinin gerektiğini Almanca ihtar etmiş. "Emredersiniz," demiş komik. Devrisi gece çok madalyalı Gestapo gelmiş oturmuş salona. Komik çıkmış meydana, tam lafın orası gelince şöyle demiş. Ve büyük şef köşeyi döndü. Sonra gülümseyerek çok madalyalı Gestapo'ya bakmış ve şöyle sürdürmüş cümlesini. Arabası siyah bir Mercedes değildi tabii. İzleyici gülme krizine girip alkışlarken gülmesini tutamayan çok madalyalı Gestapo ağzındaki birasını etrafa püskürterek şahize demiş. Kötü bir şey değil dediği, hastiktirin Almancası. Anten sevmez güvercin. Bir görev noktasına yetişecekmiş gibi harıl harıl, büyük şehir elektronlarıyla yüklü kanatlarını çırparak geldi, pencerenin karşısındaki dala kondu güvercin. Televizyonlar o kadar sinirsel yıpranmaya yol açıyor ki dikkat edin, artık güvercinler bile antenlere tüneyemiyorlar. Pencereden içeri baktı güvercin. Gene oturmuş karı koca televizyon izliyorlar. Hasbinallah veli vel vekil diye guruldanarak başını iki yana birkaç kez çevirdi güvercin. Hiç kimsenin televizyonunun ekranı pencereden görünen ağaca dönük konuşlandırılmadığı için televizyonda olup biteni göremiyordu ve fakat ses maşallah sonuna kadar açık olduğundan mutfakta fasulye ayıklayıp salondaki televizyonun sesini duyarak dizi izleyen bir ev hanımı kadar içindeydi olayın güvercin. Baktıkları şey güvercinin daha önce de duyduğu bir reklam filmiydi. Ben küçük bir konserveyim, açın beni şaşıracaksınız. Konservatif konserve. Her zaman turfanda. Adam birden elindeki bardağı masaya bıraktı ve sinirle söylenmeye başladı. Şu reklamın aptallığına bak, konserve konuşur mu? Bu reklamları daha aklı başında bir şekilde yapmanın imkanı yok mu? Her zaman turfanda diyor. Her zaman turfanda olur mu? Turfandanın ne anlamı kalır o zaman? Niye sinirleniyorsun? Başka kanala geç dedi kadın. O kanal bu kanal dolaşmaktan yoruldum. Bu kadar çok kanal olmaz ki. Hiçbir şeyi tam izleyemiyoruz. Sen susurluk kazasından sonra böyle oldun. Sinirlerin yıprandı. Bir psikiyatra görünsen dedi kadın. Yok ya, bir psikiyatrımız eksik. Gitsem ne olacak? Ona da fırça çekeceğim. O beni dinleyecek, baş sallayacak, haklısınız sakin olun diyecek, daha çok sinirleneceğim. Bir de üstüne para vereceğim. Eğer o sayın psikiyatr sabahları bakkala uğrayıp gazete, süt, sigara, ekmek masraflarımızı karşılayacaksa, ay başından ay başına bankaya uğrayıp ev sahibimizin hesabına mutlu aile yuvamızın kirasını yatıracaksa, niye gitmeyeyim ben o psikiyatra? Bildiğin öyle hali vakti yerinde peygamber ruhlu bir psikiyatr varsa derhal gidelim. Ne bağırıyorsun, ne dedik? Bağırdığım falan yok, bu benim normal halim diyerek bardağı pencereye fırlattı adam. Bardak pencere camını delerken pencere camı da tuz ve buz olarak dışarı saçıldı. Cam kırıkları arasından kanat çırparak hızla uçtu güvercin. Hep çamaşır asılı dar balkonun demirine kondu. İçeride televizyon izleniyor. Ateşli bir tartışma yaşanıyor. Evin beyi bir elinde sigara, öbür elinde telsiz telefon. Televizyondaki canlı yayına katılıp orada ileri geri konuşan kel adama haddini bildirmeye uğraşıyor ve fakat televizyon programının telefonunu düşüremiyordu. Çırptı kanatlarını, gökyüzüne yükseldi. Karadeniz'e doğru uzun bir uçuşa koyuldu anten sevmez güvercin. Mükellefler yurt dışında. Yasaklanan bir şeyin zaman içinde ikinci kez yasaklanması ne saçma ve fakat olmuş. 1314 yılında sık sık çıkan kavgalarda kan gövdeyi götürür hale gelmesi üzerine İngiliz kralı 2. Edward futbolu yasaklar. Bundan 35 yıl sonra kral 3. Edward'ın futbolu yasakladığına dair ikinci bir vesika var tarihte. Bundan ilk yasaklanmanın hiç mandallanmadığı ve bu durumun yeniden yasaklanması gerektiği anlaşılıyor. Zaten yasak olan şey bir kez daha niye yasaklanıyor? Bizdeki kılık kıyafet yasası gibi. Yasa var, uygulanamıyor. Herkes kafasına ve kafasının içindekine göre giyiniyor. Kılık kıyafet yasasının bir kez daha çıkarılması gerekiyor. Şu vergiyi vermek lazım arkadaşlar, reformcul vergi tasarısı da öyle. Vergi vermemek ayıp, suç, herkes verecek, herkesin numarası olacak, vergi numarası olmayana ekmek bile verilmeyecek. İyi tamam, biz fırıncıyla vergisiz 3 ekmek konusunda aramızda hunharca anlaştığımızda, reform gene reforme edilmek gereksiniminde kalacak. Osmanlı'dan beri var olan ve dönem dönem toplanması giderek zorlaşan yerel başkaldırılara, küçük savaşlara neden olan bu vergi alışkanlığı, çünkü o zamanın da Selim Edes paşaları, Engin Civan paşazadeleri var ve vergi onlardan alınamayarak halka saldırılıyor. Halktan toplanan vergiler halka geri dönecekken Selim Edes paşaya, Engin Civan paşaya aktarılıyor obstrüksiyon fonu üzerinden. Bunların hiçbirini Özal icat etmedi. Osmanlı'dan beri var bu halktan toplayıp Lagara Paşa'ya kese kese altın hibe etme dangalaklığı. Vergi vermeyi kim sever? Niye verelim? Kolay mı denkleştiriyoruz biz o 3 kuruşu? Vergi neymiş? Milletvekilleri kıçlarını ceylan derisi koltuklara koysunlar diye niye para veriyoruz biz? Bunun için aç parantez ceylanlar öldürülüyor, kapa parantez. Üstelik ceylan derisine kıç koyulacak derken koltukların oluş, geliş ve takılışı sırasında birileri bok gibi para götürüyor. Örneğin tiyatro izleyicisinden niçin KDV vergisi alınıyor? Bir tiyatro izleyicisinden KDV alıyor, bütün izleyicilerin ödediği o KDV'yi sarıp sarmalayıp devlete ödüyor. Tiyatro izlemenin vergisi de ne oluyor? O tiyatro zaten gelir vergisi ödüyor, SSK ödüyor, muhtasar ödüyor, kim o muhtasar? Geçici vergi ödüyor, stopaj ödüyor, eğitime katkıda bulunuyor, kurumlar vergisi ödüyor. Holding mi lan bu tiyatro? Bir reform yapılırken olaya çok açıdan bakmak gerekli. Madem vergi yasasında bir reform yapılıyor, alamadığınız yerlerden vergi almaya uğraşırken kimi vergi altında ezilenleri de kollamak zorundasınız. Devlet tiyatrolardan vergi almasa ne olur? Kaç tane tiyatro var? Hepsinin toplam ödediği vergi kaç para? O para nereye gidiyor? Ama tabii yastığınızın altındaki altından da vergi alacağım deyince devlet, parası olan nakitini, altınını yurt dışına götürdü, repo yapan parasını çekti, sömestr tatili adı altında İsviçre'ye götürdü, şu an ortalıkta para yok. 250 bin lira için adam öldürmeler başladı. Taksim'de dönmeler fiyat kırdı. Natasha'lar Rusya'ya kesin dönüş yapıyorlar. Vergi reformu resmileştiğinde vergi olarak toplanacak pek para olmayacak ortalıkta. Gene tiyatroların ödeyeceği vergiye kaldı devlet ve fakat tiyatrolarda da işler kesik, devletin durumu zor. Bu reform da yeterli olmayacak, peşinden yepyeni bir reform gelecek. Örneğin tiyatroya girerken izleyiciden KDV alınmakla yetinmeyip çıkışta VDK alınabilir. Şeytan piknikte. O çok sıcak yazın, o çok sıcak cuma günü şeytan sabahın ilk saatlerinden başlayarak Azrail'le işbirliği içinde olduğunu sezdirmemeye özen göstererek alt dudağı sarkan çocuğun tepesinde dolaşmaya başlamıştı. Birkaç aile, şeytan, Azrail topluca bir özel otobüsle Çamlı'ya pikniğe gidilmişti. Hava kapalı, deniz dalgalıydı. Denize girmek isteyenler oldu. Alt dudağı sarkan çocuğun canı denize girmek istemedi. Hemen yanında bitiveren şeytan onu dürtükledi. Niye girmiyorsun? Mayon da yanında. Çok dalga var dedi çocuk şeytana. Dalga mı geçiyorsun? Asıl dalgalı deniz zevkli olur dedi şeytan. Peki dedi çocuk, başka ne diyebilirdi ki? Soyundu, mayosunu giydi. Dik kayalıklardan aşağı indi. Şeytan da koşar adım peşinde. Denizin ortasına uzanan kayalığın ucuna doğru koştu alt dudağı sarkan çocuk. Bir ara ayağı kayıp düşecek gibi oldu. Arkadan yetişen şeytan kolundan tuttu, düşmesine engel oldu. Çocuğun planı bozmasını istemiyordu. Kayaların ucunda durdu çocuk. Şeytan da nefes nefese gelip yanına oturdu. Atla dedi. Çocuk duraladı. Sen geçen yıl buradan ne biçim atlıyordun diye yüreklendirdi şeytan. Ama su çok bulanık, dibi görünmüyor diye geriledi çocuk. Buraya kadar bir koşu geldin. Herkes sana bakıyor. Atlayamazsan hepsi seninle alay edecek diye tahrik etti şeytan. Pek yılan şeytan dedi çocuk. Hayatta hiç denilmemesi gereken bir söz. Az bir zıplama, havada ufak bir kavis, insanın hızını biraz olsun kesen yarım metrelik bir su tabakası, ürkünç bir ses ve denizden çıkan başı kanlı çocuk. Kadınlardan çığlıklar. Olayları kayalığın tepesinden izleyen Azrail ise şeytana bozuk atıyordu. E bak ölmedi. Dur bakalım, daha bir şey belli değil. Deli gibi kan kaybediyor diye ona moral veriyordu şeytan. Alt dudağı sarkık çocuk elini başına sürdü. Eli kıpkırmızı kan ve saç oldu. Çok korktu. Eniştesi kayalardan deli gibi atlayarak aşağı indi. Tam kayaların ucuna geldiğinde şeytan enişteye çelme taktı. Enişte de yüzü koyun denize düştü. Çocuğu kucaklayıp kayalıklara çıkardı. Kendisi de çıktı, çocuğu kucağına aldı. Hızla kayaları tırmandı. Şeytan da peşlerinde. Derin mi dedi çocuk endişeli. Yo dedi enişte daha da endişeli. Azrail'in yanından hızla geçip gazinoya girdiler. Tentirdiyot yok. Tütün, sigara yok. Ne var yahu, kan durduracak ne var? İspirto. Tamam getir çabuk. Pamuk da getir. Enişte ispirtoyu döktü çocuğun başına. Çok canı yandı çocuğun. Pamuk bastı enişte. Çocuğu elinden tutup çam ağaçları arasındaki dar patikadan karayoluna çıkardı. İlk gelen minibüse bindiler. Alt dudağı sarkan çocuk ve eniştesi öne şoförün yanına bindiler. Azrail hemen arkalarına oturdu. Şeytan en arka koltuğa yattı. Çocuk kıpkırmızı olan pamukları değiştirdikçe şoför, bir şey olmaz canım. Ben de küçükken hamamda düşmüştüm, göbek taşının kenarına çenemi çarpmıştım. Bak şurası, hiçbir şey belli mi diye çocuğa moral vermeye çalışıyordu. Çok kan akmış mıydı çenenden dedi çocuk. Yok, kan akmamıştı dedi şoför. Yıldırım hızıyla kasabanın devlet hastanesine ulaştı minibüs. Hastane kapısından enişte, çocuk, Azrail ve şeytan itişe kakışa girdiler içeri. Alt katta değişik kapıları açıp baktılar, kimseye rastlamadılar. Hızla üst kata çıktılar. Üstünde hemşire odası yazan kapıyı açtılar. Odanın ortasındaki sandalyede beyaz önlüklü, bıyıklı bir adam oturmuş. Onun kucağına oturmuş beyaz önlüklü hemşire de adamın iki bacağının birleştiği noktada ata binmiş gibi ritmik bir biçimde zıplıyordu. Çocuk ne yaptıklarını pek anlayamadı. Kapı açılınca hemşire hemen fırladı, ayağa kalktı. Adam pantolonunun fermuarını çekerek kendini bir başka yana attı. Hemşire kız saçlarını düzeltti ve sinirle bağırdı. Ne var? Alt dudağı sarkan çocuk başını gösterdi. Enişte hemen bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti. Az önce fermuarını çeken hemşireyle atçılık oynayan adam da enişteye fırça çekiyordu. Bu kapıda ne yazıyor? Senin okuman yazman yok mu? Hemşire odası. Kapı vurulmadan girilir mi hemşire odasına? Sen ne arıyorsun peki hemşire odasında hemşire olmayarak ve niçin hemşireyle atçılık oynuyorsun görev başında diyecek oldu enişte, demedi. Yaralımız var, hastanede bir yetkili arıyoruz, çocuk kan kaybediyor. Hemşire odanın dibinde kapısında sterilizasyon yazan başka bir kapı açtı, çocuğu oraya aldı, oturttu. Başına baktı, dikiş ister dedi. Yarılmış yeri bir pensle sıkıştırdı. Atçılık oynadığı bıyıklı adamdan iğne istedi, iplik istedi ve hiçbir uyuşturmada bulunmadan cart cart dikmeye başladı çocuğun başının derisini. Çocuğun çok canı yanıyor, kendini tutuyor, alt dudağı daha sarkarak titriyor, gözünden damla damla yaşlar süzülüyordu, daha sıkı tutuyordu eniştesinin elini. Bu sırada atçılık oynayan bıyıklı adam sürekli kazanın nasıl oluştuğuna dair kovuşturmada bulunuyordu. Kayaya çarptım. Hangi kayaya? Denizin içinde. Nerede? Çamlıkta. Saat kaçta? Üf, bilmiyorum, çok acıyor. Dikiş işi bitti. Enişte ve çocuk ve Azrail ve şeytan hastaneden çıktılar. Hastanenin bahçe kapısında Azrail şeytana bir tokat patlattı. Küs olarak ayrıldılar. Kıyamete çeyrek kala. Kıyamet günü belirlendi. 2028 yılının 26 Ekim Perşembe günü akşamüstü saat 18.30'da bir gök taşı haşırt diye dünyamıza çarpacak ve konu kapanacak. Dünya gezegensel yaşamını yaralı olarak bir başka biçimde sürdürecek belki ve fakat biz insanoğlunun nesli tükenecek. Bin yıllar sonra belki dünyada yeni bir yaratık biçimi görülecek, belki de görülmeyecek. Biz zaten onu hiç bilmeyeceğiz. Bizim bildiğimiz 2028 The End. Bunun hurafeler yerine bilimsel bir biçimde belirlenmiş ve bize delikanlıca bildirilmiş olması güzel bir şey. Herkes işini gücünü ona göre ayarlar. Yatırımını ona göre yapar. Daha doğrusu yatırım yapmanın salaklığına erer. 2029'da dolar kaç Türk lirası olur gibi bir endişeye gerek kalmaz. 2028 yılındaki 29 Ekim kutlamaları için hazırlığa da gerek yok çünkü kutlanamayacak. 2028 yılındaki kazançlarınızdan kimse vergi alamayacak ve fakat para 2029'a aktarılamayacağı için tamamının 2028'in ilk aylarında yenilmesi gerekecek. Hukuk sistemi de allak bullak olacak. 2027'de işlenen bir cinayete kaç yıl ceza verilse ne yazar? Ceza kesinlik kazanana dek kıyamet kopacak. 2010'lardan sonra gayrimenkul satmak da çok zorlaşacak. Kim niye alsın o gayrimenkulü? Alıp da kime satacak? Kıyamete çeyrek kala kim gayrimenkul alır? Ben o sıralar 77 yaşımda görülmüş, geçirilmiş bir tip olacağım. Olacaksam yani. Olduğumu varsaymak hoşuma gidiyor. Olmak isterim, bu kazan dipli dünyanın karpuz gibi yarılıp bitişini ben de görmeyi arzu ederim. Bunca çaba sarf edeceğim ama başarılı olamayabilirim. Aranızda olmazsam kıyamet günü benim de kulağımı çınlatın. Hayatta olursam 2025 yılından itibaren başlarım ben kıyamet kutlamalarına. Boru değil son 3 yılımız. Ne yaşasak kar. Örneğin zula paramı repo yapmak gibi bir salaklıkla ilgilenmem. Kıyamet günü bana para ne lazım? Olay 2000 yılında doğanlar için sinir bozucu. Toplam yaşantıları 28 yıl. Nereden baksan çok kısa. Evlensinler mi, evlenmesinler mi? Çoluk çocuk, istikbal, aile gibi kavramlar gereksiz. Kıyamete çeyrek var. Tam askerden yeni gelmişsin, bir baltaya sap olayım derken kıyamet kopacak. O zaman ne askıntı olacaksın sen o baltaya? Onun da kıyamet günü sapa gereksinimi olmayacak ki? Kıyamet günü kim odun keser? Adamımız Rakovski. Balkan altında Bulgaristan'ın Kazan kentinde doğuyor 1821 yılında. Sonra zamanın ünlü Kuruçeşme Rum Okulu'na İstanbul'a geliyor. Ailece fotoğrafları var. Konstantinopol 1842 biçiminde. Babasının başında Fes, bıyıkları Osman Engiz, zaten Georgius Stoykov Rakovski'nin bıyıkları da Ortaköy'de Kuruçeşme'de bundan 30 yıl öncesine kadar sık görülen bir dolmuş kahyası bıyığı. Fotoğraf biz Bulgarız demiyor. Rakovski 1841'de İstanbul'da Bulgar devrimcilerle bütünleşiyor. Her nedense daha sonra Yunan vatandaşlığına geçiyor. Komünist Bulgar tarihinde bu geçiş bu sayede kellesini kurtarmıştır diye açıklanıyor. Osmanlı Rakovski'ye sen niye Bulgarsın? Senin bu kafirliğin komünistliğin ne olacak? Şimdi niye durup dururken Yunan oluyorsun lan sen? Bela mısın nesin? Gibisinden ahiret suali sormuyor. Daha sonra Romanya'ya geçen söz konusu Rakovski, orada Georgiou Makedon takma ismiyle Fransızca dersleri verirken 14 Temmuz 1842'de devlete karşı komplo düzenleyen bir Bulgar devrimcisi olarak tutuklanıyor, ölüme mahkum ediliyor. Zamanın İstanbul Yunan elçisi kallem edip onu kurtarıyor ve Fransa'ya gönderiyor. 1,5 yıl sonra Bulgaristan'a geri dönüp gene devrimci çalışmalarına koyuluyor ve bu sefer babasıyla birlikte tutuklanarak İstanbul'a hapishaneye getiriliyor. Baba oğul 3 yıl kadar hapis yatıyorlar. Hapisten çıktıktan sonra nasıl oluyorsa Rakovski İstanbul'da bir tür avukat mali müşavir gibi bir meslekle yer ediniyor, ün kazanıyor ve zengin oluyor. Onu hapse atanlar ona saygı duymaya başlıyorlar. Akşam şerifler ayrı olsun Rakowski abi muhabbeti gelişiyor. 1853-1856 yıllarını işgal eden Kırım Savaşı sırasında tercüman olarak bizzat devletin içine sızıyor ve Ruslara Osmanlı ordusunun harekatı hakkında ayrıntılı ve düzenli bilgi sızdırıyor. Kırım Savaşı sırasında Ruslar 30 Kasım 1853 günü Batum'a erzak götürmekte olan 10 parçalık bir Osmanlı filosunu Sinop'ta basarak yakmışlar. Birisinin Ruslara kimi bilgiler sızdırdığı kesin. 1856 Paris Antlaşması'ndan sonra ne oluyorsa Rakowski birdenbire Romanya'ya kaçıyor. 1867'de yağmurlu bir Ekim günü Bulgaristan'ın bağımsızlığını göremeden Bükreş'te 46 yaşında ölen Rakowski,